Ayrım 38.
Üstelik bize hayli uzaktı. Berlin sorunu, Finlandiya sorunu, Avusturya sorunu, Balkan ülkeleri sorunları. Onlar Avrupa'daydı. Kore ise uzak doğunun da uzak bir yerindeydi. Ben kendi hesabıma haritadaki yerini de tam bilmiyordum. Zaten nereden bilecektim? Kore 1905'ten 2. Dünya Savaşı sonuna kadar Japonya'nın Asya kıtasındaki egemenlik alanında kalan bir bölgeydi. Ortaokul ve lisede okuduğumuz coğrafya kitaplarında yer alan ülkeler arasında değildi. Japon egemenliğinden çıktıktan sonra kuzeydeki komünistlerle güneydeki antikomünistler arasındaki kavganın konusu olmuştu. Veya Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki kavganın. 25 Haziran'da bu kavga kuzeydeki komünist kuvvetlerin güneye saldırmasıyla savaş haline dönüştü. Bu gelişme Kore'nin önemini birdenbire arttırdı. Gerek oradaki savaşta, gerekse o konudaki diplomatik girişimlerle ilgili haberler, Türkiye'deki radyo ve gazetelerin de ilk haberleri arasına girdi. Ama biz o işin bizimle ilgisi olabileceğini hiç düşünmemiştik. Düşünmediğimiz şey ABD'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore saldırısından hemen sonra aldığı kararla başımıza geldi. Konsey Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri Güney Kore'nin saldırıdan korunmasına katkıda bulunmaya çağırıyordu. O arada bizi de oraya asker göndermemiz isteniyordu. Çağrıyı yapan konseydi ama çağrının asıl sahibi belliydi. Amerika Birleşik Devletleri. Çağrıyı kabul etmek veya etmemek, Başkan Truman'ın talebini kabul etmek veya etmemek demekti. Ama resmi duruma göre bu karar Birleşmiş Milletler'indi. Bunu uygulama yetkisi de Birleşmiş Milletler'in o zamanki Norveçli Genel Sekreteri Trygve Lie'nindi. Hükümet çağrıyla ilgili görüşmelere başlarken biz de gazetelerin yayınlarından Kore'nin yerini ve özelliklerini öğrendik. Bu Asya'nın doğu ucunda Japonya kıyılarına el gibi uzanan bir yarımadaydı. Yüz ölçümü 220 bin kilometre kareydi. Yani Türkiye'nin 3,5'ta biri kadar. Orada yaşayan Koreli sayısı da 60 milyon kadardı. Karadan iki komşusu vardı. Biri kuzeydoğudaki dar bir sınır çizgisinin arkasındaki Rusya'ydı. Öteki de tüm kuzeyin ve kuzeybatısını kapsayan sınırıyla Çin. Kore tarih boyunca istilalara uğramıştı. Moğolların, Çinlilerin, Japonların istilasına. İkinci Dünya Savaşı sonunda da güneyden Amerikalılar, kuzeyden Ruslar tarafından kurtarılmıştı. Savaşlardaki kurtarmalar malum, hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrakiler. Kurtarılan yerler genellikle kurtaranın elinde kalıyor. Kurtaranlar kurtardıkları yerleri kendi sınırları içine katmasalar bile kendilerine benzetiyor. Amerikalılar tarafından kurtarılan Japonya'nın yönetimi artık Amerikalıların elinde. Amerika'nın uzak doğu ülkeleri komutanı General MacArthur ne isterse o oluyor. Japonların yönetim rejiminden eğitim sistemine kadar her şeyi Amerikalılaştırılıyor. Savaş sırasında Japonya'nın elindeyken ondan ayrılan topraklar da eğer Amerikalılar tarafından kurtarılmışlarsa aynı uygulamaya tabi tutuluyor. Ama Ruslar tarafından kurtarılmışlarsa Rusların uygulamasına. Sovyetlerin Uzak Doğu Seferi. Rusların Kore işine karışmaları şöyle. İkinci Dünya Savaşı'nın üç büyükleri ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği malum Almanya'ya karşı birlikte savaşıyordu. Ama bu mihverin öteki üyesi Japonya'ya karşı öyle değildi. Stalin ben Almanlarla uğraşıyorum, bir de Uzak Doğu'da savaşamam demişti. Amerika bunu anlayışla karşılamıştı. Japonya'nın işgal ettiği yerleri kurtarma operasyonlarını İngiltere'nin ve İngiltere'ye bağlı uzak doğu ülkelerinin katkısıyla sürdürüyordu. Bu durum Almanya'nın yenilip teslim olmasından sonra da devam etti. Hatta ABD 8 Ağustos 1945 günü Japonya'ya ilk atom bombasını atıncaya kadar. Ancak o günden iki gün sonradır ki yani Japonya'nın da teslim olmasına artık ramak kalmışken Sovyetler Birliği birdenbire harekete geçti. ABD'nin daha önceki talebini kabul ettiğini açıkladı. Japonya'ya karşı o da savaş ilan etti. Ve hemen ABD'nin onayını alarak uzak doğuda Japon egemenliği altındaki Mançurya'ya asker sevk etti. Mançurya Kore'nin komşusuydu. Japon egemenliğinden önce Çin toprağıydı. Rusya 10. yüzyılda orada üsler elde etmiş, sonra da onları kendi topraklarına katmıştı. Ama sonra 20. yüzyılın başında Japonya devreye girmiş, Mançurya'yı savaş yoluyla kendine bağlı bir kukla devlet haline getirmişti. O arada Rusya'nın oradaki ayrıcalıklarına da son vermişti. Rusların 2. Dünya Savaşı'na 12'ye çeyrek kala girerken yaptıkları ilk işte Mançurya'yı Japon yönetiminden kurtarmak oldu. Port Arthur ve Dalian gibi eski yerlerini kendilerine bağlayıp gerisini bölgenin eski sahibi olan Çin'e bıraktılar. Çin o sırada Chiang Kai-shek yönetimindeydi ama Mao'nun liderliğindeki iç savaşta sürüyordu. İç savaşı Mao kazanınca uzak doğuda iddia sahibi ülkeler arasına o da katılacaktı. Kore'ye gelince, Kore'nin güneyi Amerikalılar tarafından kurtarılırken kuzeyinin kurtarıcısı Rusya oldu. Bu Rusya'nın Amerika ile vardığı anlaşmanın sonucuydu. Anlaşmaya göre Sovyet askerleri Kore'nin kuzey bölümünü işgal edecekti. 38. paralele kadar gelecek orada duracaktı. 38. paralelin güneyi Amerikalıların kontrolü altına girecekti. Bu tabii geçici bir yerleşim olacaktı. Amaç tüm Kore halkını tek bir bağımsız Kore devletinin vatandaşı yapmaktı. Savaşı kazanan büyük devletlerin görevi o bağımsız devleti oluşturmak ve geliştirmekti. Kore toplumu üzerindeki kontrollerini ancak bu amaçla ve geçici olarak sürdürebilirlerdi. Amerikalılar o bağımsız ve tek devleti Korelilere daha 1943 yılında Japonlarla savaş halindeyken vaat etmişlerdi. Sovyetler de bunu kabul etmişlerdi. Başlangıçta işler o hedefe uygunmuş gibi yürüdü. Kore'ye Ruslar kuzeyden girdiler, 38. paralele kadar geldiler, durdular. Amerikalılar güneydeki hareketlerine bir ay kadar sonra başladılar, 38. paralele ulaşıp Ruslarla el sıkıştılar. Sonra işler yavaş yavaş değişti. İki taraf da başlangıçtaki sözlerini unutmamış görünüyorlardı ama farklı yorumluyorlardı. Evet, Kore tek bir devlet olmalıydı. Ama bundan Amerikalılar çok partili bir rejim altındaki bir Kore'yi anlıyordu, Ruslar da komünist rejim altındaki bir Kore'yi. Kore'deki demir perde. Bu düşünce farklılığı Soğuk Savaş havasının sertleşmesiyle birlikte 38. paralelin niteliğini değiştirdi. Orayı Churchill'in Avrupa'daki durum için yaptığı benzetmedeki gibi Asya'nın demir perdelerinden biri haline getirdi. Bir süre sonra da o perdenin iki tarafında iki ayrı Kore'nin temelleri atıldı. O temellerin malzemesi zaten hazırdı. Kuzeyde Japon egemenliği sırasında yönetime karşı çıkan gizli Komünist Partisi'nin üyeleri yeniden toparlanmışlardı. Başlarında Kim Il-sung vardı, Moskova'nın desteğiyle otoriter bir yönetim oluşturmaya başlamıştı. Güneyde gene Japonlara karşı direnen ama muhafazakar grupları temsil eden bir hareket vardı. Lideri Syngman Rhee'di. İkinci Dünya Savaşı sırasında yurt dışında sürgün kalmış, Japonların yenilgisinden sonra ülkesine geri dönmüştü. O da çok partili bir düzen içinde kendi grubunu hakim kılmaya çalışıyordu. Kore'deki bu bölünmüşlük 1947 ve 48 yılında Birleşmiş Milletleri meşgul eden başlıca konulardan biri oldu. Sorunu Birleşmiş Milletler adına incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri iki ülkeye de gidip görüşmeler yapmak istediler. Bunu güneyde yapabildiler ama Kuzey Kore onları sınırlarından içeri sokmadı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler'in otoritesini kabul eden Güney Kore'de seçim yapıldı. Seçime katılan parti sayısı 400'ü buldu. Ama Syngman Rhee ne yapıp yaptı kendi gruplarıyla birlikte tek başına iktidar olmayı başardı. Ülkedeki ABD kuvvetleri de yönetimi Başkan Syngman Rhee'ye teslim etti. Bunu Kuzey Kore'de yapıldığı bildirilen bir seçimin sonucunun ilan edilmesi izledi. Buna göre oradaki seçimi de herhalde rakipsiz aday olarak Kim Il-sung kazanmıştı. Sovyet kuvvetleri de o anda Kore'ye getirmiş oldukları silahları tüm askeri malzemeyle birlikte Başkan Kim Il-sung'a teslim ettiler. Böylece Avrupa'daki Almanya'da olduğu gibi Asya'daki Kore'de de bir milletten fiilen iki ayrı devlet çıkmış oluyordu. Fiilen diyoruz çünkü kuzeydekini Batı bloku ülkeleri, güneydekini de Doğu bloku ülkeleri tanımıyordu. Kore'nin 220 bin kilometre karelik toprağıyla 60 milyonluk nüfusu iki Kore arasında şöyle bölünmüştü. Kuzeydeki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü yaklaşık 120 bin kilometre kareydi. Nüfusu 20 milyondu. Güneydeki Kore Cumhuriyeti'nin de yaklaşık 100 bin kilometre karelik toprağı ve 40 milyon nüfusu vardı. Çinliler de devrede. Çin'in Kore ile ilgilenişi Sovyetlerinki gibi Amerika'nın onayıyla olmadı. Amerika'ya rağmen oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kore'nin 38. paralel boyunca ikiye bölünmesi sırasında Çin'in iç savaşı daha bitmemişti. Chiang Kai-shek'in ordularıyla Mao Zedong kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyordu. Chiang Kai-shek'i Batılılar, Mao'yu Sovyetler destekliyordu. Gerçi Çin komünistleriyle Sovyet komünistleri arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğu öne sürülemezdi. Ama ortak düşmanları karşısında birbirlerini desteklemeleri elbette doğaldı. Sonuç malum, Mao Zedong kuvvetleri 1949 Ekim'de Çan Kayşek kuvvetlerini kesin yenilgilere uğratıp Pekin'i de işgal ederek Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Bunu hemen Sovyetlerle Çin Halk Cumhuriyeti arasında bir dostluk anlaşmasının imzalanması izledi. Ve Kuzey Kore'ye Kuzeybatı komşusunun topraklarından da yeni bir destek gücü oluştu. Çin'in Mao'nun ve Mao'cuların egemenliği altına girmesi Birleşmiş Milletler'deki soğuk savaş havasını daha da sertleştirdi. Sovyetler Birliği Batılılara karşı artık daha yüksekten konuşur hale geldi. Üstelik Güvenlik Konseyi'ndeki oy dengeleri açısından eline güçlü bir koz geçmişti. Birleşmiş Milletler'de malum asıl etkili karar merci tüm üye ülkelerin katıldığı genel kurul değildir, Güvenlik Konseyi'dir. Güvenlik Konseyi'nin şimdi 15 olan üye sayısı o zaman 11'di. Bunlardan 6'sı, şimdi 10'u, genel kuruldan seçilerek gelirdi. 5'i şimdiki gibi devamlı üye sıfatını taşıyan 5 büyük devletti. Devamlı olmalarının yanında bir de veto hakları vardı. Her istedikleri kararı gene şimdiki gibi tek başlarına engelleyebilirlerdi. ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin. 5 büyükler onlardı. O koltuklara 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak oturmuşlardı. Çin'in onlar arasında yer alması 2. Dünya Savaşı'nda Çan Kayşek yönetimindeki Çin'in Japonya'ya karşı ABD ile ittifak kurup mücadele etmesiydi. Çin'in Mao başkanlığındaki komünistleri de Japonya'ya karşı mücadele ediyordu. Ama Amerika ile ittifak kuran devlet Çan Kayşek'in Çin'iydi. 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kurulurken Güvenlik Konseyi'ndeki 5 büyükler arasına alınan Çin'in koltuğunda doğal olarak Çan Kayşek'in delegesi oturuyordu. Artacak durum değişmişti. Çin artık Mao'nun liderliğindeki Çin'di. Gerçi Chiang Kai-shek de kendi milliyetçi gruplarıyla Tayvan adasında Çin devletinin başkanının kendisi olduğunu iddia ediyordu. Ama Mao'cuların o zamanki 700 milyon nüfuslu, şimdi 1 milyar 300 milyon Kara Çin'indeki egemenliklerini pekiştirdiklerini herkes görüyordu. Amerika ise bu gelişme hiç olmamış gibi Chiang Kai-shek'in devletini Çin'in tek temsilcisi olarak tanımaya devam ediyordu. Chiang Kai-shek'in Güvenlik Konseyi'ndeki delegesi de Amerika ile müttefiklerinin desteğine dayanarak Çin'in devamlı üye koltuğunda oturmaya devam ediyordu. Bu duruma Güvenlik Konseyi'ndeki Sovyet delegesi şiddetle itiraz ediyordu. Mao'nun Çin'ini resmen tanıyan devletler de giderek artıyordu. Ama Amerika Chiang Kai-shek'in o zaman 25 milyon nüfuslu, şimdi 40 milyon ada devletini tüm Çin'in temsilcisi saymaktan vazgeçmiyordu. O adamı dışarı atın. Bu konudaki tartışmalar 1950 yılının 13 Ocak günü iyice sertleşti. Güvenlik Konseyi'ndeki Sovyet delegesi Yakov Malik, Çin'in koltuğunda oturan delegeye hakaretler içeren bir konuşma yaptı. Genel sekretere hitap ederek dedi ki, ''Şurada Çin devletinin koltuğunda oturan ama hiçbir şeyi temsil etmeyen bir adam var, onu dışarı atın.'' Tabii bu talep ne genel sekreteri harekete geçirdi ne de Chiang Kai-shek'in delegesi Doktor Chung'u. İkisi de yerinden kımıldamadı. Yakov Malik'in de zaten öyle bir beklentisi yoktu. O talebi daha sonra yapacağı protesto gösterisinin ilk adımı olarak öne sürmüştü. İkinci adımını şu cümleyle attı. Sovyetler Birliği bundan böyle asla Chiang Kai-shek'e hizmet eden bir heyetle aynı masaya oturmayacaktır. Üçüncü adımını da ayağa kalkarak attı. Salonu yardımcılarıyla beraber terk etti gitti. Bu belki fiyakalı bir gösteriydi ama sonradan yakın tarihe Sovyet diplomasisinin büyük bir hatası olarak geçecekti. Türkçe'de büyük lokmaya büyük laf etme diye bir atasözü var. Rusça'da da var mı bilmiyorum ama Sovyet delegesi o büyük lafı ettikten sonra bir daha uzun süre ondan dönemedi. Güvenlik Konseyi toplantılarını boykot etmeye devam etti ve bu 6 ay sonraki Kore Savaşı'nın başlangıcında ABD'nin işini çok kolaylaştırdı. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda askeri hareketlerin bir meşruiyet temeline oturmasına çok önem veriliyordu. ABD de bu konuda dikkatliydi. Irak'a karşı Güvenlik Konseyi ne derse desin, ben bildiğimi okurum dediği 2003 yılı başındaki gibi değildi. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu ABD'nin öncülüğünde olmuştu. ABD onun kurallarına en azından şekil açısından uymayı ihmal edemeyeceği bir görev sayıyordu. Aksi halde tutarlılığını kaybederdi. Birleşmiş Milletler'in kurallarının gereği de Kuzey Kore'ye karşı alınacak askeri önlemlerin Güvenlik Konseyi kararına dayandırılmasıydı. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırısının hemen arkasından ABD Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı ve Sovyet temsilcisinin bulunmadığı oylamada istediği kararı kolaylıkla aldırdı. Kararın özeti şuydu. Güvenlik Konseyi 1. Kuzey Kore kuvvetlerine saldırılarına derhal son verip 38. paralelin kuzeyine dönmelerini ihtar eder. 2. Tüm ülkelerin hükümetlerini Birleşmiş Milletler'in bu kararının gereğinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaya davet eder. Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa ve Çan Kayşek Çin'i bu karara doğal olarak kabul oyu vermişlerdi. O dönemin sayıları o zaman 6 olan seçilmiş üyeler arasında da Doğu bloku ülkesi yoktu. Evvelce Sovyetler Birliği'nin yanında olan Komünist Yugoslavya da artık ondan ayrılmış, bloklar dışı bir siyaset izlemeye başlamıştı. O çekimser kaldı. Geri kalan 5 üyenin hepsi, Norveç, Hindistan, Mısır, Ekvator, Küba, Castro'dan önceki Küba, Amerika'nın istediği kabul oyunu verdi. Bu Kuzey Kore'nin saldırısına karşı Amerikan hükümetinin alacağı önlemleri meşrulaştıran, onları yasal temele oturtan karardı. Sovyetler Birliği Güvenlik Konseyi'ni boykot etmekle yaptığı hatayı ancak ondan sonra anladı. Konseydeki temsilcisi orada bulunsaydı veto hakkını kullanacaktı. Kore'ye müdahale kararı alınamayacaktı. Kendini toparlayıp konsey toplantılarına yeniden katılmaya neden sonra karar verebildi. O zamana kadar birkaç hafta daha geçti ve o süre içinde ABD konseye Kore ile ilgili yeni kararlar da aldırdı. Bunlardan biri Kore Savaşı'na katılacak Birleşmiş Milletler Birlikleri'nin komutasının bir Amerikan generaline verilmesiydi. Azami samimiyet ne demek? Aynı kararla o önlemlere başka ülkelerin de katkıda bulunmasının yolu açılıyordu. Yani Kore'ye asker göndermelerinin yolu. Tabii bu her ülkenin kendi kararına bağlıydı. Ama Amerikan hükümeti etkileyebileceği ülkeleri o kararı almaya teşvik edecekti. O yolda teşvik edilmeye en müsait ülkelerden biri Türkiye'ydi. Nedeni belliydi. Türkiye'nin hem Rus tehlikesine karşı güvenliğe ihtiyacı vardı, hem de ekonomik durumunu güçlendirmek için paraya ihtiyacı vardı. Güvenliğini sağlamak için NATO'ya girmek istiyordu. Para bulmak için de zamanın tek bol paralı ülkesi ABD'nin Truman Doktrini ile başlattığı hibe ve kredi yardımlarını arttırmasını bekliyordu. Bu iki konuda da ABD'nin tutumu o kadar olumlu değildi. Hele NATO konusunda ittifakın alanını daha fazla yaymayı düşünmüyordu. Bunu öteki NATO ülkeleri de istemiyordu. Güvenlik açısından Türkiye'ye biçilen rol, Batı'nın güvenlik sistemiyle ilişkisini Amerika üzerinden bir özel statüyle sürdürmesiydi. Sonradan Avrupalı bazı muhafazakarların Avrupa Birliği konusunda önerecekleri özel statü gibi. ABD'nin Birleşmiş Milletler'e yaptırdığı Kore'deki harekata katılın çağrısından sonra bu tavrı birdenbire değişti. ABD, Türkiye'ye NATO kapısının açılabileceğini, ayrıca Amerikan yardımının arttırılabileceğini belirten mesajlar vermeye başladı. Tabii Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısına gereken cevabı verirse. Türk hükümeti de konuyu enine boyuna düşünüp gereken cevabın ne olabileceğini hesaplamaya başladı. Bu arada kamuoyunu oluşturmak için de harekete geçildi. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Birleşmiş Milletler çağrısının kendisine bildirilmesinden hemen sonraki 30 Haziran günü mecliste bir konuşma yaptı. Kararı övdü ama asıl kararın uygulanması için kuvvetlerini derhal harekete geçiren ABD'yi övdü. Dedi ki, Birleşik Amerika hükümetinin hareketini büyük bir memnuniyetle karşılamak, sülhsever bütün milletlerin vazifesidir. Tecavüzün hukuk dışı olduğuna inanan bütün demokrat milletlerin vazifesidir. Meclis çoğunluğu bu sözleri şiddetle alkışladı. Köprülü Birleşmiş Milletler'in o zamanki Genel Sekreteri Tigve Liye'nin çağrısını bildiren yazısına verdiği cevabı da açıkladı. Şöyle demişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in bir üyesi sıfatıyla deklare ettiği taahhütleri anlaşma hükümleri dahilinde ve azami samimiyetle yerine getirmeye amade olduğunu bildiririm. O dakikadan itibaren bu azami samimiyet sözünün ne anlama geldiğini herkes birbirine sormaya başladı. Gerçi samimiyetin azami, asgari, orta karar diye bölümlere ayrıldığı pek görülmemişti. Samimiyetle denilince kaç derecelik samimiyetle diye soran da olmazdı. Ama Fuat Köprülü bir Türk edebiyatı profesörüydü. Bu gereksiz sıfatı herhalde yanlışlıkla değil, kasıtla kullanmış olmalıydı. Bu kastın ne olduğu yavaş yavaş anlaşıldı. Köprülü'nün azami dediği şey samimiyetten çok Kore'ye gönderilmek istenen asker sayısının ölçüsüydü. Hükümet ABD'nin talebini mümkün olan en yüksek düzeyde karşılamak istiyordu. Yavaş oluncular, evetçiler, hayırcılar. Bu isteğe basından da katılanlar çoktu. Gerçi bu işi o kadar abartmayın, yavaş olun diyenler de vardı. CHP döneminin son Dışişleri Bakanı ve gazeteci Necmettin Sadak onlardandı. Akşam gazetesindeki baş yazısında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in çağrısına uymasını doğru buluyor, ancak yapacağı yardımın sembolik olması gerektiğini yazıyor ve şöyle diyordu. Asker göndermemiz söz konusu olamaz. Türkiye bir tecavüze uğrasa Kore'ye yardım etmiş diye kimse bizim yardımımıza gelmez. Ama basında buna karşı görüşler çoğunluktaydı. Cumhuriyet'te Abidin Daver şöyle yazıyordu. Yarın memleketimize karşı yapılacak bir taarruz üzerine bütün Birleşmiş Milletler'in bizim de yardımımıza koşacağına inanmak lazımdır. Bu itibarla Kore'ye sembolik bir yardım yapmakla iktifa etmeyi, yani yetinmeyi düşünmek doğru olmaz. Halk arasında da Kore'ye hemen ve mümkün olduğu kadar çok asker gönderilmesinden yana olanlar çoktu. Bir İstanbul milletvekili Senihi Yürüten vardı. Milletvekilliğine Şoförler Cemiyeti Başkanı iken seçilmişti. Kore için gönüllü toplamak üzere bir dernek kurdu. Gönüllülerden bir milis gücü oluşturacaktı. Derneğe ilk hamlede 2000 gönüllünün başvurduğu açıklandı. Tabii Türkiye'de 2003 yılındaki Irak Savaşı konusunda olduğu gibi savaşa hayır diyenler de vardı. Fakat onların sesi çok zayıf çıkıyordu. Üç nedenle. 1. Hükümet savaşa hayır demeyi vatan hainliğiyle bir tutuyordu. 2. Polis ve savcılar onların aktif olanlarını şiddetle takip ediyordu. 3. Halkın içinden de onlardan yana bir eğilim kendini göstermiyordu. Bu koşullara rağmen bu konuda faal olmaya çalışan bir dernek vardı. Adı Barışseverler Derneği'ydi. Başkanı Behice Boran'dı, genel sekreteri Adnan Cemgil'di. Ve karar. Kore'ye asker göndermekle ilgili tartışmalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 27 Haziran 1950 gününde aldığı karardan ve Köprülü'nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verdiği cevaptan sonra 2-3 hafta kadar yoğun bir şekilde devam etti. Sonra biraz tavsadı, hükümet o konudan bahsetmez oldu. Araya daha önce değindiğimiz konular girdi. CHP kurultayı, basın kanunu, af kanunu, Nazım Hikmet'in serbest kalması. Gazeteler onlara ağırlık verdi. Öyle bir hava oluştu ki Kore konusu sanki önemini kaybetmişti de hükümet hele biraz daha zaman geçsin asker göndermekten belki kurtuluruz diye bekliyordu. Böylece 25 Temmuz gününe gelindi ve o günün akşam saatlerinde durumun hiç de öyle olmadığı, tam tersine Kore işinin Yalova'da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında başbakanla birkaç bakanın katıldığı bir toplantıda gizlice görüşülüp kesin karara bağlandığı ortaya çıktı. Karar Yalova'da daha önce alınmıştı. 25 Temmuz akşamı da Ankara'da tüm bakanların katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda ilan edildi. Bakanlar Kurulu gene Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanmıştı. Kamuoyuna yapılan açıklamanın özeti şuydu. Türkiye, Kore'ye 4500 askerli bir Tugay gönderecektir.